Ayrım 15, ilk defa tek başına, Joshua Slocum, sayfa 142. Bölüm 15. Queensland'de Port Denison'a varış. Bir konferans. Kaptan Cook'un hatıraları. Cook Town'da hayrına söyleşi. Bir mercan kayalığından kıl payı kurtuluş. Home Adası, Sunday Adası, Bird Adası. Amerikalı bir inci avcısı. Thursday Adası'nda yıl dönümü, spreye yeni bayrak, Booby Adası, Hint Okyanusu'nu geçiş, Christmas Adası. 26'sının sabahında Gloucester Adası'nı yakından bordaladıktan sonra Spray o akşam bir tepede küçük şirin Bowen kasabasının bulunduğu Queensland'in gelecekteki sayfiye yeri ve sağlık merkezi Port Denison'da demirledi. Tüm bu bölgenin zaten sağlıklı bir havası vardı. Liman girişi geniş, güvenli ve kolaydı. Üstelik çok da iyi demir tutuyordu. Spray vardığında Bowen sessiz ve sakindi. Ne var ki ertesi gün en son hadise olan seyahat hakkında konuşmak üzere bir saatlik boş zamanı olan iyi kalpli insanların hepsi sanat okuluna geldi. Bu haber iki ufak gazete olan Boomerang ve Nali Nali'de usulünce duyurulmuştu. Birinde olay gerçekleşmeden bir gün önce, diğerinde ise ertesi günü. Zamanlaması editör için fark etmediğinden benim için de fark etmedi. Üstelik bu gazeteler gösterişli bir şekilde dağıtılıyordu ve bunun için Avustralya'nın en iyi tellalı tutulmuştu. Ancak müstakbel dinleyicilerimle yemek yediğim o ufak otelin kapısına gelip de çanını çıngırdatmaya ve ölüyü diriltecek sesiyle Spray'in, daha sonra Boomerang'ın da dediği gibi evrenin iki büyük merkezi olan Boston'dan Bowen'a kadar süren seyahatini avazı çıktığı kadar bağırarak anlatmaya başladığı anda o alçak adamı çanıyla birlikte suya batırıp boğabilirdim. Kasabanın sulh yargıcı, liman başkanı, kara komiseri, altın bekçisi vesaire olan Bay Miles aynı zamanda da başkandı ve beni anlamsız bir gösterişle utandırmak ve üzmekten başka ne niyetli olduğunu asla bilemeyeceğim bir sebeple tek tek herkese tanıştırdı. Allah biliyor ya, karaya çıkalı daha bir saat bile geçmeden neredeyse kasabadaki herkesle yüz yüze geldim. Artık hepsinin adını öğrenmiştim. Bu arada onlar da beni tanımıştı. Aslında Bay Miles çok iyi bir konuşmacıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben resimleri gösterirken onu hikayeyi anlatmaya ikna etmek için çok uğraştım. Ama kabul etmedi. Olay sadece stereoptikon, yani bir tür projektör ışıldak ile resimlerin gösterildiği bir sohbetten ibaretti. Manzaralar çok güzeldi ama bu 30 şilinlik alet hiçbir işe yaramazdı. İçinde sadece bir gaz lambası vardı. Ertesi sabah daha gazeteler çıkmadan erkenden yola çıkmanın en iyi şey olduğuna karar verdim. Daha sonra öğrendiğime göre her iki gazetede bunu konferans olarak adlandırmış ve uzunca bir makaleye yer vermişti. Bu arada tellala iltifat etmeyi de unutmamışlardı. Port Denison'dan sonra sulup sabit esen Alize rüzgarlarının önünde hiç durmaksızın gece gündüz uçarak gitti ve 31 Mayıs 1897 Pazartesi günü kıyıdan 50 mil aşağıdaki şiddetli fırtına başlamadan önce Spray Endeavour nehrindeki Cook Town'a vardı. Bu enlem tam Alize'lerin göbeğinde olduğundan Cook Town çoğu zaman bu kötü fırtınalara maruz kalır. Bu rotayı özellikle dikkatli geçmem ve derinliği hiç ihmal etmemem konusunda uyarılmıştım. Bana Barrier Reef rotasını almamı tavsiye eden Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin yetenekli subayı bir mektubunda HMS Orlando'nun bu rotadan motorla gece gündüz geçtiğini ama eğer ben yelkenle aynı şeyi yapacak olursam teknemi mercan kayalıklarında tehlikeye atmış olacağımı söylüyordu. Aramızda kalsın ama zaten her gece demirleyecek bir yer bulmak öyle kolay bir iş değildi. Üstelik Magellan Boğazı'nı geçtikten sonra artık sloop'u her sabah yola çıkartma zahmetinden de kurtulduğumu sanmıştım. Aslında en iyi şekilde hazırlanmış deniz kuvvetleri haritaları sayesinde gece gündüz yelken yapmak mümkün. Gerçekten de iyi bir rüzgar ve o sezona özgü açık hava ile Barrier Reef kanalından geçmek, kalabalık bir şehirdeki ana yolda gitmekten çok daha kolay ve şüphesiz daha az tehlikeli. Ama bu seyri yapmaya niyetlenen herkese tavsiyem, kayalıklara gece gündüz çok dikkat etmeleri ya da karada kalıp yine de dikkatli olmaları. Varışımızın ertesi güne Cook Town sahilindeki gazeteler Spray limana kuş gibi uçarak geldi diye yazıyordu. Ve de işin garip yanı güvertede koşturan sadece tek bir kişi vardı diye eklemişlerdi. Aslında Spray vakit oldukça geç olduğundan hava kararmadan önce güzel bir yer bulmak derdindeydi. Limandaki tüm teknelerin arasından tramola ata ata geçerek gün batımında Kaptan Cook anıtının hemen karşısında demirledim. Ertesi gün büyük navigatörün ayak bastığı taşlara kendi ayaklarımla dokunmak üzere karaya çıktım. Ne de olsa artık bir denizcinin kutsal topraklarındaydım. Ne var ki Cook Town'ın kafasında büyük denizcinin dünya etrafındaki unutulmaz seyri sırasında gemisi Endeavor'u tamir için tam olarak nerede karaya çektiği konusunda bir soru işareti vardı. Bazıları şu an anıtın durduğu yer olamayacağını söylüyordu. Bir sabah tesadüfen benim de bulunduğum bir yerde böyle bir tartışma geçti. Oradaki genç bir bayan denizcilik konularında yetkili biri olarak benim fikrimi sordu. Bence eğer Kaptan Cook teknesini iç kısımlarda tamir etmeyi kafasına koyduysa ve yanında eğer tarak makinesi varsa kanal kazıp teknesini bugün anıtın olduğu yere getirmemesi için hiçbir neden yok. Sonra da bu kanalı tekrar kapatmıştır. Çünkü Kaptan Cook her şeyi yapabilen bir insandı ve de bugüne kadar hiç kimse yanında tarak makinesi olmadığını söylemedi. Genç bayan benim görüşüme yanaşır gibi göründü ve tarihi seyrin hikayesini takiben limanın daha aşağısındaki büyük navigatörün öldürüldüğü yeri ziyaret edip etmediğimi sordu. Birden ne diyeceğimi bilemedim. Neyse ki oradaki zeki bir öğrenci çocuk, o yaştaki tüm oğlanlar gibi bilgiye ihtiyaç olduğunu fark edip hemen ortaya fırlayarak imdadıma yetişti ve ''Kaptan Cook burada öldürülmedi ki bayan, o Afrika'da öldürüldü. Onu bir arslan yedi.'' diyerek beni utanmaktan kurtardı. Burada geçen eski stresli günlerimi hatırladım. Sanırım 1866 idi. Batavia'dan Sidney'e giden eski buharlı gemi Sushay, iskorbüt otu almak ve hazır gelmişken postalanacak mektupları bırakmak için Cook Town'a uğramıştı. Hasta listesinde ateşler içinde yatan kendi şahsım da vardı. Bu nedenle 31 yıl sonra Spray ile tekrar gelinceye kadar burayı görmeye fırsatım olmamıştı. Şimdi ise limana geldiğimde Yeni Gineli madencilerin fiziksel enkazıyla karşılaştım. Fakir ve ölmek üzerelerdi. Zaten çoğu yolda ölmüş ve cesetleri denize verilmişti. Onlara bakıp da yardım etmeden durmak için taş kalpli bir alçak olmak lazım. Herkes bu zavallılara acıyordu. Ama ne var ki bu küçük şehir cömertlik günlerini çoktan geride bırakmıştı. Tasmanya'dayken bir hanımefendinin bana verdiği hediyeyi hatırladım. Sadece ödünç olarak tutacağıma dair kendime söz vermiştim. Ama o parayı başka bir yere yatırmış olduğumu utanarak fark ettim. Her neyse, Cook Town'ın iyi kalpli insanları denizde geçen bir hikayeyi ve Spray'in ekibinin hastalıkla nasıl savaştığını dinlemek istiyordu. Bunun üzerine tepedeki kilise bu söyleşi için açıldı. Herkes konuştu ve çok da başarılı geçti. Suruh yargıcı hakim Chester bu topluluğun başındayken başarısız olması zaten söz konusu olamazdı. Yeni Gine Adası'nı İngiltere'ye devreden şahıs da ta kendisiydi. Hazır başlamışken hepsini birden devrettim diyordu. Sesinde yaşlı bir gezginin kulağına hoş gelen bir çınlama vardı. Ne var ki Almanlar bu girişimde kendilerinin de payı olduğunu iddia ederek hakimin ana yelkeni ele alışını şiddetle tartıştılar. Değerli bir amaca ufak bir katkıda bulunmama fırsat verdikleri için Cook Town'ın madencilerine teşekkür borçluydum. Bütün şehir ise genel olarak iyi vakit geçirdikleri için hakim Chester'a minnettardı. Olayı bu şekilde noktalayıp 6 Haziran 1897'de yeniden kuzeye doğru yelkenimi açtım. Ayın 7'si, gün batımında çok çarpıcı bir koya geldim ve gecelemek üzere Claremont gemi fenerinin karşısında demirledim. Port Denison ve Endeavour nehrini saymazsak, burası Spring'in tüm Barrier Reef Channel geçişi boyunca demir attığı tek yer oldu. Ertesi akşam, ayın 8'inde hava kararmadan önce, mercan kayalığının rüzgar altındayken rahatlıkla demirleyebileceğim halde, öyle yapmadığım için bir an içinde olsa çok pişman oldum. Spray M kayalığı gemi fenerini geçmiş ve ışığı arkasında bırakmış halde tam sürat gidiyordu ki, ucunda bir işaret feneri olmasını beklediğim M kayalığının tam kuzey noktasına çarptı. Neyse ki önce topuğunun üzerinde yana döndü ve ardından bir sonraki dalgayı altına alarak bu sığlığın üzerinden öyle çabucak geçiverdi ki ben dahi nasıl olduğunu anlayamadım. İşaret feneri yerinde değildi ya da ben görememiştim. Çarptıktan sonra ise ona bakacak zamanım olmadı. Açıkçası görüp görmemem artık çok da önemli değildi. Böylece önümüzdeki varış noktası olan Cape Greenville'e doğru iyi bir çıkış yaptık. Sloop'un omurgasının üzerinden kayarak açtığı sırada o çirkin iri kaya parçalarını gördüm ve kafamda ufak bir hesap yaptım. Bu kayalıklara adını veren M harfi alfabenin 13. harfiydi ve bundan yıllar önce kanıtlandığı üzere 13 benim uğurlu sayımdı ve halen de öyle olmaya devam ediyordu. Cape Greenville'in yerlilerinin kötülüğü meşhur olduğundan oradan uzak durmam tavsiye edilmişti. Buna göre M kayalığından sonra güvende olmak amacıyla onu takip eden adaların açığına doğru dümen tuttum. Artık dalgaların üzerinde hızla giden Spray gece yarısından hemen sonra Home adasındaki burnun açığından geçti ve batı rotasında ilerleyip adayı geride bıraktı. Çok geçmeden de güneye doğru karanlıkta el yordamıyla giden ve kara dumanıyla geceyi daha da kasvetli hale getiren bir buharlı gemiyle karşılaştı. Home adasından Sunday adasına doğru yöneldim. Rüzgar halen sert estiğinden ve de ilerideki etrafı tehlikelerle dolu alçak seviyeli Bird adasına sabah olmadan varmak istemediğimden Sunday adasına yöneldim ve ada bordama geldiğinde yelkenleri ufalttım. 9 Haziran 1897 çarşamba günü yeterince yakın olduğunu düşündüğüm 2,5 mil mesafede Bird adası tam karşımdaydı. Hızlı bir akıntı sloop'u ileri itiyordu. Demek ki bir önceki gece yelkenleri azaltmakla çok aceleci davranmamıştım. Seyahatim boyunca gördüğüm ilk ve tek Avustralya kanosuyla burada karşılaştım. Paçavradan bir yelkenle ana karadan adaya doğru ilerliyordu. Sabah güvertede bir gece önce tekneye atlamış uzun ince bir balık buldum ve kahvaltıma dahil ettim. Bu çevik delikanlı ringa balığına çok benziyordu. Eni aynı genişlikteydi ama boyu 3 kat daha uzundu. Gerçi böylesi çok daha iyiydi. Çünkü ben taze ringa balığını pek severim. O gün Tanrı'nın lütfettiği en hoş yaratıklardan biri olan balıkçı kuşları da geldi. Güneş Avustralya'nın tepelerinde yavaş yavaş batarken Spray dalgaların üzerinde dans ederek Albany geçidine girdi. Akşam 7.30 sularında Spray geçitten çıkıp anakaradaki bir koyda demirli Tarava adlı bir inci avcısı teknesinin yakınında demirlerken kaptanı güverteden bana seslenerek yön gösteriyordu. Demirleme işi hallolduktan hemen sonra da el sıkışmak üzere benim tekneye geldi. Meğerse Tarava Kaliforniya yapımıymış ve kaptan Jones da Amerikalıymış. Ertesi sabah Kaptan Jones bir çift çok özel inci kabuğu getirdi. Bugüne kadar gördüklerimin en güzeliydi. Jones öylesine cömert yürekli bir denizciydi ki elindeki en iyi parçayı seçtiğinden eminim. Eğer birkaç saat daha teknede kalırsam yakındaki Somerset'ten arkadaşlarının hepimizi ziyarete geleceğinden emindi. Güvertede kabukları ayıklayan tayfalardan biri de geleceklerini tahmin ettiğini söyledi. İkinci kaptan da öyle tahmin ediyordu. Tam üçüncü kaptan ve de aşçı da aynı şeyi tahmin ettiklerini söylerken misafirler geldi. Gelenler buranın meşhur tüccarlarından Bay Jardin ve ailesiydi. Bayan Jardin, Apia'da Spray'i ziyarete gelen Kral Maliye Toa'nın yeğeni ve de güzel Faamu Sami'nin yani deniz yakanın kuzeniydi. Bay Jardin ise tam bir İskoç'tu. Ufak ailesiyle birlikte bu uzak diyarda yaşamaktan ve hayatın tadını çıkartmaktan mutluydu. Taraba'nın Amerika'da yapılmış olmasından dolayı olsa gerek, tüm ekibi, genç tayfa Jim de dahil olmak üzere hepsi iyi tahminciydiler. İşin ilginç yanı, teknedeki tek Amerikalı olan Kaptan Johnson herhangi bir şeyi tahmin ettiğini ise hiç kimse duymamıştı. Taraba'nın ekibi ve Bay ve Bayan Jardin ile keyifli bir sohbet ve vedalaşmadan sonra yeniden demirimi topladım ve çok geçmeden öğleden sonra Torres Boğazı'nın tam ortasında açık seçik görünen Thursday Adası'na vardım. Spray 24 Haziran'a kadar burada kaldı. Ayın 22'sinde kraliçenin pırlanta yıl dönümüydü. Dipnot 60. yıl dönümü. Limandaki tek Amerikalı temsilci olduğumdan burada beklemem kaçınılmazdı. İki gün ekstrası ise denizcilerin dediği gibi kendime gelmek içindi. Bu arada adada çok keyifli günler geçirdim. Yerel sulh yargıcı Bay Douglas bir gün beni kendi gemisiyle Torres Boğazı'ndaki adalar arasında gezmeye davet etti. Bu seyir botanik profesörü Mason Bailey idaresinde bilimsel bir araştırma olduğundan Friday ve Saturday adaları arasında dolaştık. Bu sayede botanik konusunda da bilgilendim. Seyahate eşlik eden profesörün kızı Bayan Bailey bana uzun isimli pek çok yerli bitkiden söz etti. Ayın 22'si Thursday adasında olağanüstü bir gündü. Çünkü kutlamalar sadece yıl dönümünden ibaret değildi. Aynı zamanda büyük bir korrobori, yani aborijin seremonisi içeriyordu. Bu kutlamaya gerçek bir yerli havası vermek amacıyla Bay Douglas anakaradan adaya 400 yerli savaşçı, eşleri ve çocuklarını getirtmişti. Thursday adasındakiler en ufak bir şeyi dahi tantanayla yapmaya alışkındılar. Her ne olursa olsun korrobori büyük bir başarıydı. Kutlamalar gece gerçekleştirildi. Yüzleri nefis renklere boyalı dansçılar büyük bir ateşin etrafında sıçrayıp dans ettiler. Bazıları kuş veya ejderha kılığındaydı. Bunların arasında emu ve kanguru çoğunluktaydı. Adamlardan biri kurbağa gibi sıçrıyordu. Bazılarının gövdesinde insan iskeleti çiziliydi. Ve ellerindeki mızrakla adeta hayali bir düşmana saldıracakmış gibi atlıyorlardı. Kanguru hoş bir figür yaparak kendi doğal hafifliği ve asaleti içerisinde hoplayarak dans ediyordu. Hepsi de sözlü ve enstrümantal müziğin temposuna ayak uyduruyordu. Kullandıkları müzik aletleri ise, dikkatinizi çekerim, birbirine vurdukları odun parçaları ve avuç içinde tutarak birbirine çarptıklarında tok bir ses çıkaran çay tabağına benzer kemik parçalarıydı. Hem eğlenceli hem görkemli hem de korkunç bir şovdu. Queensland'de gördüğüm savaşçı aborjinlerin çoğunluğu kıvrak ve oldukça iri yapılıydı. Ama vücutları iğrenç şekillerle damgalıydı. Kadınları ise eğer böyle bir şey mümkünse çok daha çirkindi. Yıl dönümü gününde en küçüğünden tutun, normal ebatlara kadar her yerde dalgalanan ve de kapıyı koruyan İngiliz bayrağının yanında Amerikan bayrağından başka yabancı bayrak göremedim. Bay Douglas ile konuşurken ülkeme gösterdikleri bu iltifata dokunmadan geçemedim. ''Aman efendim'' dedi, ''bu bir aile kutlaması. Biz Amerikan bayrağını asla yabancı bir bayrak olarak görmeyiz.'' Spray de tabii ki kendi asil bayrağının yanında İngiliz bayrağını da olabildiğince yüksekte dalgalandırdı. Her şeyiyle derli toplu bakımlı Spray 24 Haziran'da Hint Okyanusu'ndaki uzun yolculuğuna çıktı. Bay Douglas adasından ayrılmakta olan tekneye bir bayrak hediye etti. Spray artık Mercan Denizi ve Torres Boğazı'nın hiç de az sayılmayacak tehlikelerinin tümünü hemen hemen atlatmıştı. Bundan sonrası düz rota ve basit yelken seyriydi. Alize rüzgarları halen şiddetli esiyordu. Henüz sezonun başında olduğumuzdan büyük bir olasılıkla Madagaskar'a, belki de daha ötesine kadar bu rüzgarlara güvenebilirdim. Mevsim halen kıştı ve yaz ortası gelmeden Ümit Burnu'na varmaya hiç niyetim yoktu. Bir keresinde o burundan oranın kış ortası sayılan Temmuz ayında geçmiştim. O zamanlar kumandasında olduğum sağlam gemi bir yığın öfkeli kasırgaya tutulmuş ve atlatması hiç de kolay olmamıştı. Artık kış fırtınası görmek istemiyordum. Büyük bir gemi yerine sprayda olduğumdan dolayı daha çok korktuğumdan filan değil, sadece her iki durumda da güzel havayı tercih ettiğimden. Gerçi Ümit Burnu'nda yılın her mevsiminde kötü fırtınaya yakalanmak olası ama yaz aylarında bunlar daha seyrek görülüyor ve çok uzun sürmüyor. Bu durumda yolumuzun üzerindeki adalarda karaya çıkacak bolca zamanım olduğundan rotayı 2700 mil uzaktaki Keeling, Kokos, Mercan adalarına çevirdim. O gün erken saatlerde geçtiğimiz Booby adasından ayrıldıktan sonra karşımızdaki yüksek dağlı Timor adasına doğru gitmeye karar verdim. Booby adasının bundan önce sadece bir kere ateşler içerisinde yattığım buharlı gemi Suşay ile giderken görmüştüm. Gemi bu bölgeden geçerken adayı görmek için zar zor güverteye tırmanacak kadar iyiydim. Eğer öleceksem de en azından adayı görmüş olurum diyordum. O zamanlar bu tarafa yolu düşen gemiler bu adaya düşen zor durumdaki kazazede denizciler için kıyıdaki bir mağaraya gıda ve malzeme bırakırdı. İyi bir insan olan Suşay'ın kaptanı Eyri kendi katkılarından oluşan bir yardım paketini botla adadaki mağaraya gönderdi. Paket adaya sağlam bir şekilde ulaştı ve dönüşte oradaki derme çatma postaneden bir düzine kadar mektupla geri geldi. Bunların çoğu balina avcılarının yazdığı, memlekete giden ilk gemiyle yollanması ricasıyla bıraktıkları mektuplardı. Bu ilginç posta servisi yıllardır buranın geleneği olmuştu. Bizim gemiye gelen mektuplardan bazıları New Bedford'a, bazıları ise Fairhaven'a, Massachusetts'e aitti. Booby adasında bugün artık fener var ve dünyanın kalan kısmıyla düzenli paket iletişimine devam ediyorlar. Bu mektupların kaderinin ne olacağının bilinmezliğindeki güzellik ise adeta geçmişten kalma bir şey. Bu seyrimde adaya çıkmadım ama çok yakın seyrettim. Fener bekçisiyle sinyalleştikten sonra sılıp günler boyunca Arafura denizinin süt beyazı, yeşil ve eflatun renkli sularında seyretti. Şansıma bu denize açıldığımda ay son dönemindeydi. Bu sayede kapkaranlık gecelerde görülen fosfor ışıldamaları çok daha müthiş çarpıcı oluyordu. Sloop'un geçtiği deniz öylesine ışıl ışıl yanıyordu ki güvertedeki en ufak şeyleri dahi görebiliyordum. Dümen suyu ise ateşten bir yoldu. 25 Haziran'da Sloop artık tüm sığlıkları ve de tehlikeleri arkasında bırakmış, sakin bir denizde hızı birazcık azalmakla beraber tıpkı eski günlerdeki gibi pusulayı şaşırmadan gidiyordu. Juan Fernandez'de yapılan hafif Genova'yı taktım ve Bayan Stevenson'ın Samoa'da verdiği en sağlam bambuyu kullanarak yelkeni balon şeklinde gerdim. Balon yelken asker gibi çekiyor, bambu ise gayet iyi tutuyordu. Böylece sprey eski hızına erişti. Bugün Avustralya'dan adalara doğru uçan pek çok güvercin rotasını spreyin üzerine doğru kaydırdı. Aksi yönde uçan ufak kuşlar da vardı. Arafura'nın daha sığ olan ilk bölümünde suyun yüzeyi dalgaların üzerinde yuvarlanıp duran su yılanları ile doluydu. Sloop yoluna devam ederken deniz derinleştiğinde bunlar da azaldı. Deniz suyunun iyice mavileştiği okyanus sularında ise su yılanlarından eser kalmadı. Sakin havalı günlerde yapılacak fazla bir şey olmadığından zamanım okumak ve dinlenmekle geçiyordu. Bir yandan Hornburnu'nda geçirdiğim hala aklımdan silinmeyen zorlu günlerin acısını çıkartıyor, bir yandan da Ümit Burnu'nu ertelemeye çalışıyordum. Seyir defterimdeki kayıtlar neredeyse her gün aynıydı. Örnek olarak 26 ve 27 Haziran günlerine bakacak olursak. 26 Haziran sabah hava biraz sağanaklı, günün ilerleyen saatlerinde sabit rüzgar esintili. Öğle yapılan mesafe 130 mil. Sürüklenme payı için çıkartılacak mesafe 10 mil. Akıntı için eklenecek mesafe 10 mil. Toplam 130 mil. Öyle tespit edilen enlem 10 derece 23 dakika güney. Boylam haritada işaretlendiği gibi. Bu kayıt için fazla kafa yormadığım ortada. 27 Haziran ise tamamen düz yazıya döndüğünden daha iyi görünüyor. Her şeyden önce bugün güvertede bir uçan balık vardı. Tereyağında kızardı. Mesafe kaydı 133 mil. Sürüklenme payını çıkartıp akıntıyı eklersek tahmin edileceği üzere hemen hemen eşit oluyor. Öylece bırakalım. Öğle gözlemine göre enlem 10 derece 25 dakika güney. Sprey günler boyunca 10 derece 25 dakika güney paraleli doğrultusunda milim oynamadan dümdüz gidip durdu. Eğer bu rotadan gece veya gündüz süresince şaştıysa da, ki bu mümkündür, ilginç bir şekilde öğlenleri hep aynı enleme dönüyordu. Ne var ki esas bilim boylamı tespit etmekteydi. Elimdeki tek zaman ölçeri olan teneke saatimin yelkovanı kayıptı. Ama suda kaynatıp temizledikten sonra en azından saati söylemeye başladı. Bu da bu denli uzun bir rota için yeterliydi. 2 Temmuz'da muhteşem Timor Adası kuzeye doğru açığımızda göründü. Ertesi gün fazla uzakta olmayan Dana Adası'nı gördüm. Gece olduğunda karadan esen esintiyle birlikte sahildeki baharat ya da başka şeylerin kokusu da geldi. Ayın 11'inde öğleye doğru balon yelken de dahil olmak üzere tüm yelkenler açık halde giderken Sancak Pruva'da Christmas Adası göründü. Hava kararmadan önce ise ada bordamda ve 2,5 mil açığımdaydı. Adanın yüzeyi ortada oldukça yüksek bir merkez oluşturacak şekilde denizden eşit oranda yuvarlatılmış gibi görünüyordu. Sahili bir balık kadar yumuşaktı ve uzun okyanus soluganı yuvarlanarak gelip denizin ortasında hiç kıpırdanmadan uyuyan bir canavar gibi uzanan kıyılarına çarpıyordu. Adeta bir balinanın ebatlarına sahipti. Hatta soluğup balinanın kafası gibi görünen taraftan geçerken burun deliğinin olması gereken yerde gelen dalgaların patlayıp havaya fışkırdığı kayalık bir bölge bile vardı. Tıpkı bir balinanın su püskürtmesi gibi ve de gerçekti. Bu adayı en son göreli uzun zaman oldu ama o zamanlar içinde bulunduğum gemi Tanjore'nin kaptanı bir sabah kıç güvertede şarkı söylerken ona duyduğum geçici hayranlığı hatırlıyorum. Oraya yukarıya çıkın, biriniz bir çift göz ile ve de Christmas Adası'nı görün. Gerçekten de Kuntra Baba Fingo sereninden, dipnot Royal Yard, Kuntra Baba Fingo sereni, yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüm. Bakıldığında ada görünüyordu. Kaptan M adayı tam hedeften vurmuştu ve artık böbürlenmesinden yanına yaklaşılmıyordu. Gemideki biz tayfaların korkulu rüyası olan ikinci kaptan bile daha önceleri habire rüzgar üstünde dolaşırken artık kaptanın rüzgar altında suspus olmuştu. Hong Kong'a vardığımızda gemi postasında benim adıma bir mektup vardı. Birkaç saat boyunca botta kaptan ile birlikteydim. Mektup da yanındaydı. Ama kalkıp da bir denizcinin mektubunu elden vermesi olacak iş mi? Asla. Hele ki sıradan bir tayfaya mı? Mümkün değil. Gemiye döndüğümüzde kaptan mektubu ikinci kaptana verdi. İkinci kaptan da üçüncü kaptana verdi. O da güya çaktırmadan benim alabileceğim şekilde ırgat babasının oraya bırakıverdi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 151.